Ayrım 7. Albay Dursun Çiçek Vakası. Kışladan Hastalığa. İrem Çiçek. Sayfa 100. İddialar ve Savunma. 4 duruşma sonra savunma. Bu tutuklamaya gerekçe yapılan iddialar Ergenekon savcılarının 1100 sayfalık iddianamesinde yer aldı. Bu iddianamede ilginç suçlamalar vardı. İddianame yayınlandıktan hemen sonra bu iddiaların birçoğu adeta cımbızla ayıklanarak babamın ve bizim yanıtımız alınmadan yandaş basında yer aldı. Oysa bu iddialara karşı söyleyeceğimiz çok şey vardı. Ama bizi dinleyen, gerçeklere kulak kabartacak pek az basın organı gazeteci kalmıştı. Asıl platform mahkemeydi. Duruşmalar sırasında savcılar iddialarını yineledi, babam da bunlara yanıt verdi. Görev alanı. İddia 1. Albay Dursun Çiçek bu belgeyi hazırlayabilecek bir birimde ve konumdaydı. Çiçek'in yanıtı. Ben 3. Bilgi Destek Şube Müdürü'ydüm. Benim görev alanım içerisinde 1915 olayları, NATO, dış ilişkiler, dış tatbikatlar, Pontus gibi konular var. İrticai faaliyetler 2. bölge destek şubenin görev alanı içerisindedir. Çünkü irticanın bir tehdit olduğu Milli Güvenlik Kurulu'nda kabul edilmiş ve dolayısıyla bu tehdit 2. Bilgi Destek Şube'ye bir görev verilmiştir. Fakat konu benim alanımda değildir. Benim bu konuda bir çalışma yapmam düşünülemez. Böyle bir çalışma yapılacaksa bunu benim şubem değil, 2. Bilgi Destek Şubesi yapar. Andıç. İddia 2. Avukat Hüseyin Buzoğlu'nun bürosunda yapılan aramada ele geçirilen andıç başlıklı Mart 2006 tarihli ve altında Deniz Piyade Kurmay Albay Cari İşler Müdürü Dursun Çiçek isminin yazılı olduğu anlaşılan dijital veriyi hazırlamıştır. Çiçek'in yanıtı. Mustafa Hüseyin Buzoğlu'nu hiç tanımam, hiç karşılaşmadım. Bilgisayarında benim hazırladığım iddia edilen Mart 2006 tarihli bir sivil toplum örgütleri ile ilgili 2 sayfalık çalışma varmış. Bu 2008'de Taraf gazetesinde haber oldu. Açık kaynak haline geldi. Herkesin bilgisayarında var. STÖ diye girin, onların hepsi çıkıyor. İnternet haberleri ne zaman iddianameye delil olmaya başladı? Aleniyet kazanmış. Kaldı ki Taraf gazetesinde yer alan sivil toplum örgütleri ile ilgili 2 sayfalık yazının hakkımdaki iddialarla hiçbir ilgisi yoktur. Bütün bunlar hep bilgi kirliliği yaratmak, hakimlerin kafasını karıştırmak için maksatlı yazılmış bilgilerdir. Gerçekten de bu konuda dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt bir açıklama yapmıştı. Yapılan bu açıklamada bu tür bir çalışma olmadığı, Taraf gazetesince yapılan haberin doğruları yansıtmadığı belirtiliyordu. Buna ilişkin haberler yayınlanmış ve hemen tüm internet sitelerinde yazılı ve görsel basında yer almıştı. Mahkeme Büyükanıt'ın bu açıklamasını istedi ve Genelkurmay resmi yazıyla mahkemeye gönderdi. Belgeyi Çiçek hazırlayıp imzaladı. İddia 3. İrtica ile mücadele eylem planı altındaki imza kendisine aittir. Belgeyi kendisi hazırlamıştır. Çiçek'in yanıtı. Söz konusu belgeyi ilk kez basında gördüm. Ayrıca belge içerik, şekil, kullanılan terimler, imza blokları ve diğer hususlar açısından askeri yazışma kurallarına uygun değildir. Söz konusu belge altındaki imza bana ait değildir. Askeri savcılık tarafından da hakkımda bu konuda takipsizlik kararı verilmiştir. İhbar mektubu denilen belgenin isimsiz, imzasız ve kim tarafından gönderildiği belli olmadığından yasal delil niteliği yoktur. Kaldı ki içindeki tüm iddialar askeri savcılığın soruşturma dosyasından derlenen bilgilerden yararlanıp yalanlarla süslenmiştir. Böyle bir planı hazırlamam için hiçbir komutanımdan bir emir ve görevlendirme almadım. Bu planı benim yazıp imzaladığıma dair tek bir delil ve tanık yoktur. Aksine bu planı benim hazırlamadığıma, hazırlayamayacağıma ve Türk Silahlı Kuvvetleri içinde böyle bir plan olmadığına dair çok sayıda tanık beyanı ve delil niteliğinde belge ve bilgi ile bilirkişi raporları da bulunmaktadır. Evim, arabam arandı. Şubedeki bilgisayarlar, evraklar incelendi. Belgenin hiçbir izi yok. Eğer gerçekten bir ıslak imza varsa sahtedir, taklittir, benim değildir. Neden hazırlanmış olabilir? Babam belgenin ve altındaki imzanın kendisine ait olmadığını her fırsatta dile getirdi. Üstelik böyle bir belge hazırlamasını gerektirecek bir emir ya da neden olmadığını da söyledi. Peki böyle bir belge neden hazırlanmış olabilirdi? Babam bu soruya da yanıt verdi. TSK ile siyasi iktidar arasındaki, başta terörle mücadele olmak üzere mevcut uyumu bozmak, ülkedeki gündemi değiştirerek kaos ortamı yaratmak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asker gücünü yıpratmak, irticanın önünü açmak, ordu içinde bir tasfiye projesini başlatmak, bir siyasi iktidar ile cemaati aynı yönde hareket ediyor şekilde ve aynı safta göstermek. Gösterilemeyen deliller. Babam belgeyi kendisinin hazırlamadığını, imzasının taklit olduğunu, kendi lehine olan bazı delillerin savcılıkça kasten toplanmadığını da ileri sürdü. Bunlar arasında tanık beyanları, bilirkişi raporları, iletişim tutanakları ve parmak ve avuç izi incelemesi geliyordu. Askeri savcılık belge üzerinde parmak ve avuç izi tespiti yaptırmıştı. Jandarma kriminaldeki bu incelemede 95 ayrı iz bulundu. Bunların içinde Dursun Çiçek'e ait hiçbir iz yoktu. Dahası 14 adet kime ait olduğu bilinmeyen iz bulunmuştu. Bu izlerin kime ait olduğunun tespiti, belge üreten çetenin ortaya çıkartılması ve bu davanın nihai sonuca erdirilmesi için önemliydi. Bu nedenle ısrarla pamuk ve avuç izi incelemesi talebinde bulunduk. Babam savcılık sorgusunda eldiven takarak belgeye dokunmuştu. İzi bulunmayacağına emindi. Peki bu 14 adet parmak izi kime aitti? Polise bu 14 adet parmak izinin kime ait olduğu mahkemece soruldu. Polis bilmiyoruz, kayıtlarımızda mevcut değil diye yanıt verdi. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasına ramak kala polisin bu yolu tıkayacak tavır göstermesi, bu belgenin polis içinde hazırlanmış olabileceği şüphemizi arttırdı. Herkes adli tıp raporunda olduğu gibi nasıl hazırlandığı belli olan şaibeli belgelere ve raporlara dayanarak babama suçlamada bulunurken gerçek delil olabilecek bu noktanın üzeri örtülüyor ve geciktiriliyor. Hala bu parmak izlerinin peşindeyiz ve ne kadar geciktirilirse geciktirilsin bir gün mutlaka sonuç alacağız. 14 adet izin kime ait olduğunun bulunamadığı cevabını emniyetten alan babam konuyla ilgili duruşmada oldukça sert bir açıklama yaptı. Genelkurmay Askeri Savcısı diyor ki, bu belge üzerindeki 9 tane parmak izi, 5 tane avuç içi izi kime ait bulun? Ben biliyorum, soruşturma savcısı Zekeriya Öz'ün parmak izi var. Çünkü 11 Kasım'da eliyle tutarak bana verdi. Ben eldiven de tuttum. Avukatımın da var, o da elle tuttu. İkisi mutlaka onların olmalı. Diğer 7'si kimin, bunu bulun. Emniyete yazı yazılıyor. Emniyetten gelen cevap kime ait olduğu tespit edilememiştir. Uzaydan geldiler, bunu hazırlayıp uzaya mı gittiler? Çünkü bir ayağı da orada, yani gerçeğin bulunmaması için işbirliği içinde çalışan bir ayak da orada. Polis dalga mı geçiyor? Öte yandan belgenin fotokopisinin ofisinde bulunduğu iddia edilen avukat Serdar Öztürk de aynı yönde talepte bulundu. Öztürk fotokopi metinde kendisinin izi olup olmadığının tespit edilmesini istedi. Bu belge benim değil, benim olan belgelerde parmak izim olup olmadığı araştırıldı ve bulundu. Bu belgenin de benim ofisimde bulunduğu iddiası varsa bunda neden parmak izim olup olmadığı araştırılmıyor diye her celsede soru soruyor ve inceleme istiyordu. Gerçekten de Öztürk'ün bürosunda ele geçirildiği bildirilen binlerce belgede Öztürk'ün bu belge benim dediğinde parmak izi çıktı. Bu bana ait değildir dediğinde ise herhangi bir iz bulunmadı. Emniyet Öztürk'ün bürosunda çıkan belgelerin bir tanesi hariç hepsinde parmak ve avuç içi incelemesi yapmıştı. Yalnızca bir tek belgede parmak ve avuç izi incelemesi yapmadı. O da irtica ile mücadele planı yazısının fotokopisiydi. Mahkeme bir süre sonra ısrarlı isteklere daha fazla direnmedi ve polisten inceleme yapılmasını ve sonucun gönderilmesini istedi. Ancak polis mahkemenin istemini yanlış anlamış olacak ki fotokopi belge ile ilgili emniyet ekspertizinin verdiği Dursun Çiçek'in eli ürünüdür yazılı raporu gönderdi. Mahkeme heyeti de Dursun Çiçek de polisin sık sık böyle sehven hatalar yapmasına alışıktı. Bu nedenle ikinci bir talep yazısı yazıldı. İstenen açıktı. Fotokopi belgede Serdar Öztürk'ün parmak izi var mı yok mu? Ama polis yine sehven hata yaptı. Bu kez de Öztürk'ün tüm parmak izi örneklerini çuval içinde gönderdi. Mahkeme üçüncü kez polise bir talep yazısı yazdı ve hala yanıtını bekliyor. Mahkemeye polisin verdiği bu ikinci yanıt sonrası babam, polis mahkemeyle dalga geçiyor galiba, istenilen açık, neden göndermiyorlar diye talebini yineledi. Eğer polis sonucu bildirirse bu fotokopi belgede Öztürk'ün parmak izi bulunmadığı tespiti mahkeme için önemli bir delil olacak. Ancak polis bir gün içinde belirleyip yanıt vereceği bu taleplere bir türlü yanıt vermiyor. Bu parmak izi incelemesi olayın düğüm noktası haline geldi. Israrlı talebimize askeri savcılığın istemine karşın uzun süre ıslak imzalı metinde parmak izi incelemesi yapılmasına direnilmişti. Dahası ısrarlar üzerine ilk 3 sayfada yapılan incelemeye karşın imzanın bulunduğu son sayfada incelemeye de bir türlü razı olunmadı. Oysa imzayı atan Dursun Çiçek olduğuna bu kadar emin olan savcılık, son sayfada bu incelemeyi yapıp Çiçek'in parmak izini bulup dosya üzerindeki tüm şaibeleri ortadan kaldırabilirdi. Ama nedense bu yol tercih edilmedi. Babam bu noktaya duruşmada şöyle dikkat çekti. Şimdi iddianameye bakın. Parmak izinden bahseden bir cümle var mı? Parmak izi incelemesi imza mukayese incelemesi kadar en az onun kadar değerli bir delil değil mi? Bilgisayar, printer incelemesi, gerçek tanık ifadeleri, diğer tutanaklar, araştırmalar, sayfa sayfa günlerce süren soruşturmalar bunlar delil değil mi? Değil. Savcımıza göre değil. Çünkü Dursun Çiçek'in lehinde tertibi desteklemiyor, komployu desteklemiyor, bunları kullanmıyor. Çürük raporu. İddia 5. İki akrabasına çürük raporu aldı. Buna ilişkin bilgiler Ergenekon sanıklarından Emre Onat'ın bilgisayarında yer alıyordu. Çiçek'in yanıtı. Yakınlarıma çürük raporu almışım. Bu iddiaları içeren bir yazının Ergenekon sanıklarından birinin, yani Emre Onat'ın bilgisayarından çıkması hususu. Emre Onat'ı hiç tanımam, herhangi bir iletişimim de olmamıştır. 2008'de bu iddia ortaya çıktı ve bu da bir internet bilgisidir. Deniz Kuvvetleri inceledi, soruşturma yaptı. Gerçek olmadığını ortaya çıkarttı. Savcı sorsa iki satır yazı yazsa yanıtını alacak. Zaten ifade verirken savcı bunu sordu, cevabını verdik, bunları söyledik. Ama yine de iddianamede yer alıyor. Dursun Çiçek'i suçluyor ya, Dursun Çiçek'in aleyhine ya da o nedenle alakalı alakasız her şey iddianameye konuluyor. Kimmiş o çürük rapor aldıklarım? Biri amcamın oğluymuş, 1982'de askere gitmiş. Ben daha teğmenim, bunu yeni öğreniyorum. Asala bu amcamızın oğlunun durumu nedir diye sorduk. Diğeri de yeğenimmiş, Serdar Çiçek. 2002'de sarı hastası ve zeka yaşının 12 olduğuna dair GATA'dan rapor almış. Savcı sorsa bunu da öğrenecek ama sormuyor. Sözde ihbarcılar erlerin vatandaşlık numarasını biliyor da bunları neden bilmiyor? Tolona giden basın bülteni. İddia 6. Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Ahmet Hurşit Tolon'un bilgisayarında Çiçek'in adını taşıyan 8 adet resim ve bazı belgeler bulunmuştur. Çiçek'in yanıtı. Benim Tolon ile emir komuta zinciri içerisinde çalıştığım hiçbir dönem yoktur. Tolon'da bulunduğu iddia edilen ve iddianamede belge olarak gösterilen yazı aslında bir basın bildirisidir. Bu basın bildirisinin içeriği dış ilişkilerdir. Benim müdürlüğünü yaptığım şubenin görev alanına giren konularla ilgili dış basında yer alan haberlerin derlenmesidir. Bu bilgileri derleyip topladım. Genelkurmay Başkanlığı'nın kullandığı intranet sistemi üzerinden konularla ilgili bir birimin başındaki albaya gönderdim. Bu albaydan da yine aynı sistem üzerinden Hurşit Tolon'a gönderilmiş. Doğrudan benimle Tolon arasında bir iletişim yok. Neymiş Kıbrıs'taki gelişmeler, Kafkaslar'daki gelişmeler, İran ile ilgili nükleer sorunlar? Bunun ne işi var iddianamede kardeşim? Bu bir görevdir. Bu basın bülteninde açık kaynaklar belirtilmiş, gazetelerin isimleri altına yazılmış. Benim görevim zaten bunları takip etmek. İntranet üzerinden haftalık, 15 günlük raporlar halinde yayınlamak. O zaman Tolon 1. Ordu Komutanı ise ona da gitmişse benim onunla nasıl bir irtibatım olabilir? Ne olmuş burada? Sebep bu mu? Türkiye'nin çevresinde ne olup bitiyor? Balkanlarda ne olup bitiyor? Kosova'daki Türklere ne yapılıyor? Ermeniler neler yapıyor? Amerikan Kongresi'nde hangi girişimleri başlattı? Pontus çalışmalarında ne var? İçişleri Bakanlığı'nda 3 ayda bir toplantılara katılıyoruz. Ermeni konularında Dışişleri Bakanlığı'nda toplantılara katılıp Genelkurmay'ı temsil ediyoruz. Temsil etmek için ben bu bilgileri araştırmazsam, toplamazsam, komutanlarımın katkılarını alıp o toplantılara gitmezsem devlet işini nasıl yürüyecek? Burada neden Dursun Çiçek sorusuna da yanıt verilmiş oluyor. İşte hedefe alınmamın altında yatan bir neden de bu olsa gerek. Yani devletimin bu alanlarda zayıflatılması, bu alanlarda bizim yani Genelkurmay'ın etkisinin kırılması, birilerinin boşalan bu alanda istediği gibi hareket etmesi olabilir. Şubeler kapatıldı. Eğer babamın dediği gibi birileri Genelkurmay Başkanlığı'nın irtica ya da dış dünya konulu bu çalışmalarından rahatsız olduysa, örneğin NATO ile ilişkiler, Kafkasya ya da Avrupa içindeki Türkler konusunda yapılan çalışmaları bir tehlike olarak görüp böyle bir operasyonu yaptıysa başarılı oldu. Bu tez doğru mu bilinmiyor ama bilinen bir şey var. Gerçekten de Albay Dursun Çiçek olayı sonrasında Genelkurmay Başkanlığı bilgi destek şubelerinin tümünü lağvetti. Artık karargah ne irtica konusunda ne dış Türkler NATO gibi konularda görev yapan bu bilgi destek şubelerine sahip değil. Karargahın iç ve dış istihbarat çalışmaları sekteye uğramış durumda. Dış basını taramak, Türkiye'nin çıkarlarını ilgilendiren bilgileri ve gelişmeleri derlemek artık eskisi gibi sistemli bir şekilde yapılamıyor. NATO ile ilgili çalışmalara katkı olması için gerekli bilgileri toplamak, sınır ötesi görev yapan askeri birliklerimizin konumu, o ülkelere gönderilişinin perde arkasına ilişkin açık ve kapalı istihbarat bilgilerini bir araya getirmek, şimdi daha da güç. Arnavutluk, Bosna gibi Avrupa içindeki çalışmalar da akamete uğradı. Savcılara göre Albay Dursun Çiçek'in, Albay Dursun Çiçek'e göre ise dış destekli iç maşaların hazırladığı bu 4 sayfalık belge, birçok sonucunun yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı'nın iç çalışma düzenini de bozdu. Belki bu lağvedilen şubelerin işlevini yerine getirecek başka bir yapılanma modeli oluşturulabilir. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri uzunca bir süre ne enerjisini bu alanlarda yoğunlaştırabilecek ne de birikimlerini sonuç alacak bir şekilde değerlendirebilecek. Sahte mi gerçek mi olduğu hala tartışılan bu belge nedeniyle hükümet partisiyle cemaatin aynı safta yer aldığı algısı yaratıldı. Erzincan başta birçok yer ve kişi hakkında soruşturma ve dava açıldı. Birçok basın mensubu bu kapsamda gözaltına alınıp tutuklandı. Babamın tutukluluğu bir yıla yaklaştı ve en az bunlar kadar önemli olan bu gelişme de yaşandı. Türk ordusu iç kuruluşunda yer alan bilgi destek şubelerini kapatmak zorunda kaldı. Sırf bu neden bile adaletin gerçeği ortaya çıkartması ve sorumlu ya da sorumlular kimse cezasını kesmesini zorunlu kılıyor. Umarım adalet tüm gerçekleri ortaya çıkartır. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkacağına hala inanıyorum. Ama bir an önce çıkmalı. İmza değişikliği, iddia 7. İrtica ile mücadele eylem planı ortaya çıktıktan sonra Dursun Çiçek imza değişikliği yaparak delil karartma yoluna gitmiştir. Dursun Çiçek'in yanıtı. 30 yıldır attığım imza her yerde var. Değiştirsem ne olacak? Değiştirseniz bile bu kriminal incelemede çıkar. Bunu bilmeyen subay olur mu? O zaman Dursun Çiçek imzasını niye değiştirdi? İşte gerekçesi. 12 Haziran'da askeri savcılıkta ifade veriyorum. Dedim ki bunlar yeni belgeler üretecekler, yeni sahtekarlıklar yapacaklar ve parafımı biraz değiştirerek ikinci imzamı ürettim. Orada askeri savcıya da soruşturma yürüyor. Bu değiştirdiğim imza haber olacak mı diye sordum. 12 Haziran'da verdiğim o yeni imza askeri savcı tarafından getirildi, soruşturma savcısına elden verildi. Ve 2 gün sonra bir gazetede Albay'ın imza sahtekarlığı başlığıyla manşet oldu. Hani soruşturma gizliydi? Hani bana ifade tutanağımı bile vermiyordunuz? İmzam çok basit, kolay taklit edilebiliyor. Bu durum tüm bilirkişi raporlarında da belirtiliyor. Yeni sahtekarlıkların önlenebilmesi için imzamın güvenliğini geliştirmem lazım. İşte renkli kalem kullandım, yeşil kalem kullandım, kırmızı kalem kullandım. İmzanın kuyruğuna tarih atmaya başladım. Çünkü taarruz altındayım, iftira altındayım ve bir çare bulmam lazım. 12 Haziran'da soruşturmanın başında sabah saat 10'da askeri savcı ifade verirken diyorum ki, gazetede yer alan haberi okudum, inceledim. Belgenin altında benim olduğu iddia edilen imzayı da inceledim. Kesinlikle benim olmadığını ifade etmek istiyorum. Ancak muhtemelen bakılarak taklit edildiği kanaatindeyim. 12 Haziran, daha maçın başındayız. Benim mevcut imzalarım ile taklit imzalar karşılaştırılabilir. Bu ortaya çıkar diyorum. Şayet imza değiştirip gizlemeye çalışsam bu imza taklit der miyim? Tümüyle reddederim. Benim imzam değil derim. Halbuki ben bu benim imzama benziyor ama ben atmadım. Taklit edilmiş diyorum. Ve yine bir telefon kaydı var. Haziran'ın 17-18 civarında daire başkanı bizim generalle görüşüyorum. Diyorum ki imzayı nereden taklit ettiklerine sanırım biraz yaklaştık bulduk. Bir gazetede çıkmış. 2002'de Çukurova Üniversitesi'ne doktora için müracaat ettiğimde attığım imza buna yakın. Tabii ben iletişime açık bir insanım. İnsanları seviyorum. Mehmetçiği çocuklarım kadar seviyorum. Ve bana kart atan binlerce veliye, Mehmetçik babasına o dönemde her bayramda en az 1000 tane kart attım. Ve altına keçeli kalemle imza attım. Evrakın altına genelkurmayda keçeli kalemle imza atmak yasaktır. Niye keçeli kalem, niye mürekkepli kalem değil, niye ince uçlu kalem değil de kalın uçlu keçeli kalemle imzam taklit edilmiş? Çünkü keçeli kalemde derinlik yok, baskı yok, sahtekarlığın ortaya çıkarılma ihtimali düşük. Bu taklitte çizgi geniş, baskı noktalarının da üçüncü boyutunu da tespit edemiyorsunuz. İmzaya bakın, böyle tek çizik yok, tek kesik yok, dümdüz çıkmış. Ve genelde çiçekten dolayı altına üstüne noktalar koyarım, onlar yok. Herhalde makine kaldırıp basma işi biraz sakat oluyor veya elle yapılan taklitlerde ondan imtina edilmiş. Birincisi, taklit imzamın bu tertipçiler tarafından cihazlara, taklit makinelerine geçirildiğini ve başka sahte belgeler de üretileceğini düşündüm. Buna önlem olarak bu uygulamayı yaptım. İkincisi, imzamın güvenlik derecesini arttırmak için taklidini zorlaştırmak için bir tedbir aldım. Üçüncüsü, savcıdan savcıya giden bir imza değişikliğinin hangi kanaldan medyaya verileceği, sızdırılacağı konusu incelendi. Daha önce de arz ettim, bu konuda bir gazeteci ceza aldı. Ve son olarak da söyleyeceğim, 12 Haziran'da ifadede de belirttim, ben oradaki imzanın benim imzaya benzemediğini hiçbir zaman söylemedim. Sadece deminki söylediğim gerekçelerle imzamı değiştirdiğimi ifade ettim. Çünkü Genelkurmay Başkanı da 26'sında söyledi. Biz de hep söylüyoruz. İmzanın şekil değişikliğinde eğer gerçekten 3 boyutlu bir imza ise, mürekkepli kalemle baskıları yapılmış derinliği olan bir imza ise istediğiniz kadar şekil değiştirin. O imzanın kimin elinin ürünü olduğunun tespit edildiği açık. Duruşmada makine. Baştan beri imzanın taklit edildiğini ve büyük ihtimalle bunu başarabilen makineyle yapıldığına inanıyorduk. Duruşmalarda da bunu anlattık. Dahası bunun mümkün olduğunu göstermek, bu makinelerin ıslak imza atma yeteneğinin yüksek olduğunu kanıtlamak için 5. duruşmaya bir makine getirdik. Celseye getirilen sanayi tipi bir CNC makinesiydi. Makineyi kullanmayı bilen 2 deneyimli teknik elemanı da mahkemeye getirdik. Makinenin ucuna siyah, kalın uçlu keçeli kalem bağlandı. Makine Mübaşir Aydın ile mahkeme savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in imzalarını 3 dakika içinde birebir taklit etti. Makine 3 boyutluydu. Bu makinelerin 5 boyutlu olanı da vardı. 5 boyutlu olanlar kalemi eğik olarak da tutabiliyordu. Sanayi türü bu makine ile bile taklit imza atılmıştı. Oysa daha profesyonel makine ile taklit olduğunun anlaşılması neredeyse imkansız, ıslak imzalar atılabiliyordu. Bu 3 dakikada atılan imzanın üzerinde daha uzun süren bir çalışma yapılması halinde milimetrik olarak imzanın inceleme ve kalınlaşma yerleri dahil baskı izini de veren ve kalemi kağıttan hiç kaldırılmadan atılan ıslak imzalar oluşturmak da mümkündü. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel kendi imzası ile makinenin attığı imzasını eline alıp inceledikten sonra şaşkınlık içinde sayın avukat, bunu yaparak ticaret hayatını bitirmedik mi diye sordu. Mahkeme üyeleri gördükleri imzalar karşısında imza makinesi ile ilgili çok sayıda soru yönelttiler. Dipnot: İmza taklit makineleri ile ilgili ayrıntılı incelemeler ıslak imza, Togan Yayınları Zübeyir Kındır'a sayfa 194-196. Telefon numarası, iddia 8. Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Ünal İnanç'tan çıkan dijital bir belgede Dursun Çiçek'in ismi ve telefonu var. Dursun Çiçek'in yanıtı: Ünal İnanç'ı tanımam ancak bahsi geçen telefon numarası hat bana ait. 5-6 yıldır da kullanıyorum. Benim telefon numaram her yerden bulunabilecek bir bilgidir. Numaram birisinde var diye bağlantılı olduğum söylenemez. Zaten intranet sistemimiz var. Dursun Çiçek diye girerseniz bütün bilgilerimi alabilirsiniz. O sisteme giren herkes alabilir. Eski tim komutanı. İddia 9.
Ergenekon sanıklarından Erbay Çolakoğlu ile telefon irtibatı var.
Dursun Çiçek'in yanıtı: Erbay Çolakoğlu'nu tanırım. Ben 1995 yılında Şırnak'ta görev yaparken taburda 3 ay tim komutanlığı yaptı. Aramızda telefon irtibatı olması doğaldır ama görüşmelerimiz çok seyrekti. Bu şahsı tanımam nasıl oluyor da terör örgütü üyesi olduğumu kanıtlıyor. Hemşeri delili. İddia 9.
Levent Ersöz, Cemal Temizöz, Mustafa Levent Göktaş isimli Ergenekon sanıkları ile irtibatı var. Göktaş ile Reşadiye'den hemşeri.
Dursun Çiçek'in yanıtı: Levent Göktaş Harp Okulu'nda devre arkadaşım. 1980 yılında birlikte mezun olduğum 785 teğmenden birisi. Yıllar önce 2005'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplu bir bayramlaşma töreninde gördüm. Aradan geçen yıllarda tek bir görüşme, telefon irtibatı bile yok. Ayrıca Reşadiyeli değil Erbağlıymış. Tokatlı olmak, aynı dönem harp okulundan mezun olmak nasıl olur da irtibatlı ve aynı örgüt üyesi olarak yorumlanıyor? Yani savcının devre arkadaşı KCK operasyonunda yakalansa sayın savcı da KCK üyesi olarak mı kabul edilmeli? Levent Ersöz ile aynı dönemde Güneydoğu'da çalıştığımız iddiası külliyen yalan. Ben Şırnak'a 1995'te gittim. O 1994'te dönmüş. Bunu da yeni öğrendim. İhbarcı ve senaryoyu yazanların işine geldiği için bunları böyle yazıyorlar. Levent Ersöz ve Cemal Temizöz'ü hiç tanımıyorum. İrtibatım da yok. İrtica karşıtı internet siteleri. İddia 10.
Albay Dursun Çiçek irtica.org, irtica.net ve turkatak.com sitelerini yönetiyor ve özellikle PKK, Ermeni sorunu ve Ergenekon içerikli yazılar yazıyor.
Dursun Çiçek'in yanıtı: Hulusi Gülbahar Albay'ın ifadesinde ve İlker Ziya Göktaş'ın ifadesinde bu sitelerin kendi şubelerinin sorumluluğunda olduğunu ve sivil memurlar tarafından işletildiğini beyan ettiler. Benim kontrolümde yer almıyor. Bu tanık beyanları dosyada yer almasına karşın savcının inatla bu siteleri benim yönettiğimi söylemesi, iddianameye bunu koyması nasıl izah edilebilir? Türbanlı kız kardeş. İddialar arasında bu internet sitelerinde AKP'lilerden türban adımı, başörtü İslam'ın emri mi şeklinde yayınlar yapıldığı vardı. Albay Çiçek bu internet sitelerini kendisi idare etmediğini, o siteleri idare eden görevlilerin kendi ifadeleriyle dile getirdi. Dahası ben kendi yaşamında bile türbanla, başörtüsüyle ilgili bir tavır almayan biriyim. Bu iddia tamamen komik. Benim 3 kız kardeşim var ve üçünün de başı kapalı. Ben karışacak olsam önce onlara müdahale ederim dedi. O duruşmaya kız kardeşleri de gelmişti. Bu sözler üzerine arka sıralardan ablası kalkıp ben buradayım, buradayım diye başındaki türbanı da işaret ederek mahkeme heyetine kendisini gösterdi. Temizlik operasyonu. İddia 11.
İrtica ile mücadele belgesi gazetede yayınlandıktan sonra Dursun Çiçek'in görev yaptığı bilgi destek dairesine tüm belgeler imha edildi. Kullanılan bilgisayarların tamamı silindi.
Dursun Çiçek'in yanıtı: 12 Haziran sabahı 9.30'da başlayan soruşturma öncesi dairede ne bilgisayarlar ne evrak dolapları açılmıştır. Onların açılması soruşturma heyetinin ve Genelkurmay Askeri Savcısının huzurunda yapılmıştır. Dolayısıyla o safhada ne imha işlemi ne başka silme işlemi hiçbiri yapılmamıştır. Daire başkanının ifadesinde de yer almaktadır. 19 Haziran'dan sonraki bir dönemde bu ihbar mektubuna konu olan işlemler yapılmıştır. Benim görevden ayrılışım 17 Haziran'dır. Dolayısıyla o tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bir bilgim yoktur. Ancak iddianameye baktığımızda tanık ifadelerinde yapılan işlemlerin evrak imhası değil, bir temizlik olduğu, dairede yeniden yapılanma olduğu için dosyaların teslimi safhasında herkesin mevcut dosyalarını gözden geçirdiği ve özellikle de günlük basın, internet bilgileri kayıtlarının tutulduğu dosyaların imha edildiği yönündedir.
Buna delil olarak da o zamanki daire başkanı Tümgeneral Mustafa Bakırcı'nın ifadesi vardır. 7. ayrımın sonu. Sayfa 115.